Elçilerin İşleri 5. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, "Söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız?" diye sordu. "Evet, bu fiyata," dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi: "Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar." Simon Petrus bu kadının başına ne geleceğini biliyordu. Tabii Hananya'nın başına gelecekleri başta bilmiyordu ama şimdi bu kadının başına gelecek olan şeyler apaçık ortadaydı. Elçilerin İşleri 5. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı diye yazmaktadır. Bu olay konusunda beni şaşırtan iki tane şey var. Birincisi, bu iki kişinin söylemiş olduğu böyle bir yalan dahi ilk inanlılar topluluğunda barınamamıştı. O zamanlar inanlılar topluluğunda yaşamın kutsallığı denen bir şey vardı. Hananya ile karısı Safira inanlı kimseler oldukları halde kutsal ruha yalan söyledikleri için inanların arasından dışarıya alındılar. Bunlar ölüme götüren bir günah işlemişlerdi. 1. Yuhanna 5. bölüm 16. ayette şöyle yazar: "Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir." Bu ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır. Bunun için dua etsin demiyorum diye yazıyor. İşte Hananya ile Safira'nın işlediği günah ölüme götüren bir günahtı. Bu tür bir günaha ilk inanlılar topluluğunda kesinlikle yer yoktu. Bu olaydan sonra inanlılar topluluğunun ve de bu olayı işleyenlerin üzerine büyük bir korku düştü. Güç inanlılar topluluğunda devam edecek ve daha birçok insan kurtulacaktı. Ne var ki inanlılar topluluğu asla bir daha böylesine pak ve temiz kalmayacaktı. İkinci nokta ise Simon Petrus'ta var olan ruhları ayırt etme armağanıydı. Ne yazık ki bu da bugünlerde bulunmamaktadır. Geçenlerde İncil dersi yaptığımızda yanıma genç bir adam geldi ve beni doğrusu çok şaşırttı. Bu genç bana ruhları ayırt etme armağanına sahip olduğunu ve gerçeği hatadan yola çıkarak bulabileceğini söyledi. Sonra günümüzün en berbat imansızlarından birinden bir alıntı yaptı. Sonra ben ona bu ruhları ayırt etme armağanı konusunda gerçek ve yanlış konusunda sorular sordum ve biraz önce alıntı yapmış olduğu kişiyi de sınayıp sınamadığını sordum. Genç adam evet dedi. Bu adam hep gerçeği konuşur. Bense ona düşündüklerimi söyleyerek kendisinin hiç de ruhları ayırt etme armağanına sahip olmadığını, kendisine öyle geldiğini söyledim. Elçilerin İşleri 5. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında ise elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı diye yazıyor. Elçilerin elçilere ait armağanları kullandıklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Şifa ve mucizeler yaratma armağanları elçilere verilmiş olan belirli kapsamlı armağanlardı. Bu yolla elçiler insanlar arasında sayısız mucizeler gösterdiler. İnanlar topluluğu üzerine gelen disiplin insanlar üzerine büyük bir korku getirmiş ve insanlar arasındaki yarışı durdurmuştu. Ancak bu arada hala yeni korkular vardı. Rabbe yeni yeni inanlar katılmaktaydı. İsa Mesih'ten sonra 300'lü yıllarda Roma İmparatorluğu toprakları altında Mesih'e iman edenlerin sayısının milyonlarla ifade edildiğini iyi bilmekteyiz. Elçilerin İşleri 5. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi diye yazıyor. Bunu bugünkü şifa verme hizmetleriyle karşılaştırabilir miyim? Bugün iman yoluyla şifa dağıtanlar kendilerine gelen hastaların hepsini iyileştirmiyorlar. Bilmem bunu hiç fark ettiniz mi? Elçilerin şifa verme ve mucize yapma armağanları vardı. O zamandan bu yana inanlılar topluluğunda hiç kimse bu armağanlara bu düzeyde sahip olmadı. Çünkü o zamanlar herkes tek tek iyileşiyordu. Elçiler verdikleri şifalarla hastaneleri boşaltmaktaydılar. İşte inanlılar topluluğunun ilk günlerdeki gücü de böyleydi. bu mucizelerin olduğu dönemde yazılı bir yeni antlaşma kitabının henüz bulunmadığını unutmamamız gerekir. İnanlılar topluluğu İsa Mesih'in üzerine kurulmuştur. Köşenin baş tacı odur ve elçiler Mesih'in tanıklarıydılar. Mucize yaratma ve şifa verme türündeki belirli armağanları elçilere onları Tanrı'dan aldığı yetkiyle konuştuklarının kanıtlanması amacıyla İsa Mesih vermişti. Bugün ise bizim elimizde artı olarak yetki kaynağı olarak yazılı yeni antlaşma ve Tanrı sözü bulunmaktadır. Ve ikinci zulüm dönemine bakalım. İlk dönem inanlar topluluğunun içerisinde disiplinle ilgili sorunlar olduğunu görmüştük. Şimdi ise onların dışarıdan baskı gördüklerini görmekteyiz. Elçiler kendilerine verilen ruhsal armağanları çalıştırdıkları zaman ister istemez bir reaksiyonla karşılaşmaktaydılar. Elçilerin İşleri 5. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bunun üzerine kıskançlıktan dolan baş kahin ve yanındakilerin hepsi yani Sadüki mezhebinden olanlar elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar diye yazıyor. Bu zulüm zamanında Sadükilerin başı çektiklerine lütfen dikkat edin. İsa'ya yapılan zulüm ve baskıların gerisinde Ferisiler bulunurken ilk dönem inanlılar topluluğuna yapılan zulmün gerisinde ise Sadükiler bulunuyordu. Böylece elçiler ikinci kez tutuklanarak cezaevine kondular. Elçilerin İşleri 5. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ise ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Burada Rabbin bir meleği diyor, Rabbin meleği demiyor. Eski antlaşmada Rabbin meleği deyince akla sadece ve sadece henüz beden almamış Mesih geliyordu. Ama şimdi Mesih babanın sağında yücelikte bulunuyordu ve elçilerin etkinliklerini yönlendiren kişi de kendisiydi. Ama ne yazık ki bugün çoğu zaman onun elleri ve ayakları işlememektedir çünkü inanlılar topluluğunda bulunan inanlılar bu dünyada ona doğru yaklaşmamaktadırlar. İsa Mesih kendi topluluğu aracılığıyla hareket etmek ister. Eğer ona izin verirsek, o senin ve benim aracılığımla çalışmak ister. Burada elçilerin karşısına çıkan Mesih değil ama sadece Rabbin bir meleğiydi. Elçilerin İşleri 5. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında ise elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkahin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu olay Mesih'in dirilişinde yaşanan olaya çok benziyor. Mesih'in dışarıya çıkabilmesi için girişteki taş yuvarlanmamıştı. Tam tersine taş yuvarlanmadan önce Mesih dışarıya çıkmıştı. Girişteki taş dışarıdakiler içeriye girebilsin diye yuvarlanmıştı. Aynı şeyi burada da görmekteyiz. Elçilerin dışarıya çıkabilmesi için kapıların açılması gerekmiyordu. Onlar henüz kapıların kilitleri açılmadan çoktan çıkıp gitmişlerdi. Elçilerin İşleri 5. bölüm 24 ila 28. ayetler arasında ise şöyle yazar. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkahinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, bakın hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkahin onları sorguya çekti. Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik dedi. Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. İnsanlar elçileri dinliyordu. Onlar iyi birer tanıktı. Hepsi gerçek müjdeciydiler. İsa Mesih kurtuluşla ilgili iyi haberin ilk olarak Yeruşalim'de duyurulacağını söylemişti. Bunu müjdeyi ilk olarak Yeruşalim'de duyurun sözlerinde gerçekleşmiş olduğunu görmekteyiz. Elçilerin İşleri 5. bölüm 29. ayette Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Elçiler, Rab ve efendileri olan İsa'nın kendilerine yapmalarını söylediği şeyleri yapıyorlardı. İncil'de Mesih inanlarına Tanrı'nın emirlerine ters düşmediği sürece sivil yönetimlere boyun eğmeleri buyurulmaktadır. Elçilerin İşleri 5. bölüm 30. ayette, atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti diye yazıyor. İsa Mesih bir ağaca asıldı. İsa Mesih'in asıldığı yer bugün görüntülenen güzel ve düzgün bir kereste değildi. İsa Mesih normal bir ağaca asıldı. Elçilerin İşleri 5. bölüm 31 ve 32. ayetlerde ise İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız diye yazıyor. Bugün de hala Yeruşalim'de bulunan İsrail halkına duyurulan haber budur. Elçilerin İşleri 5. bölüm 33 ila 35. ayetlerde ise kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı. Elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. Ey İsrailliler, bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün. Gamaliel elçilerin kısa bir süre için dışarıya çıkarılmasını istedi. Niyeti kurul üyeleriyle konuşmaktı. Bu adam gerçekten çok saygıdeğer bir adamdı ve herkes tarafından hürmet gören birisiydi. Gamaliel aynı zamanda elçi Paulus'un da öğretmeniydi. Elçilerin İşleri 5. bölüm 36 ila 38. ayetler arasında ise şöyle yazmaktadır. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerinin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan işi ise yok olup gidecektir. Gamaliel burada şu sağduyulu öğüdü veriyordu. Elçilerin İşleri 5. bölüm 39. ayetti. Yok, eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz. Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Gamaliel burada örnek olarak ayaklanma başlatarak bir süre bu ayaklanmalarını devam ettiren ancak öldürüldükten sonra izleyicilerinin dağılıp gittiği insanları göstermekteydi. Şimdi onlara öğüt vererek İsa Mesih'in ve izleyicilerinin başlarına da aynı şeyin geleceğini söylüyordu. Elçilerin İşleri 5. bölüm 40. ayette ise elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler diye yazıyor. Eğer bu adamlar suçsuzsalar o zaman Yahudilerin bu adamları salıvermeleri gerekmekteydi. Yok eğer suçluysalar o zaman onları tutup cezalandırmaları gerekiyordu. Ama onları ilk olarak dövüp sonra salıvermeleri bir çelişki, bir dramdı. Bu Yahudilerin Gamaliel'in sözlerini biraz daha dikkatle dinlemeleri gerekmekteydi bence. O günden bugüne çok şey değişmedi. Suçlu ile suçsuz arasında o gri çizgi hala devam etmektedir. Bugünkü mahkemeler insanları hafif cezalarla cezalandırdıktan sonra salıvermektedirler. Sevgili arkadaşım, eğer bir adam suçluysa suçunun cezasını çekmelidir. Eğer suçsuzsa o zaman cezalandırılmadan, dövülmeden serbest bırakılmalıdır. Elçilerin İşleri 5. bölüm 41 ve 42. ayetlerde ise elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar diye yazıyor. Bu elçiler gerçekten harika insanlardı. Rab İsa Mesih'in uğrunda sıkıntı gördüklerinden dolayı çok sevinçliydiler. İsa Mesih'i öğretmeye ve duyurmaya devam ettiler. İncil nedir? İncil bir kişidir. Bu kişi İsa Mesih'tir. Bugün varlığında İsa Mesih'e sahip misin? Ya sahipsin ya da sahip değilsin. İsa Mesih'e inanıyorsan ya da inanmıyorsan, İsa senin ya kurtarıcındır ya da henüz bir kurtarıcın yok. İşte haber budur. Elçiler İsa Mesih'i öğretmekten hiç geri durmadılar. Elçilerin İşleri 6. bölümdeki temel konu kilisede hizmet edecek kişilerin atanması konusudur. Bir hizmetçi olan İstefanos'un tanıklığı yine bu bölümde yer almaktadır. Bu bölümde inanlılar topluluğunda ortaya çıkan yozlaşmanın daha sonra yarattığı sonuçları görmekteyiz. İlk yozlaşmayı Elçilerin İşleri 5. bölümde Hananya ve Safira olayında görmüştük. Bunlar kurtulmuş oldukları halde yaşamlarındaki bir yalan nedeniyle ilk inanlılar topluluğunda barınamamışlardı. Bu bölümde gördüğümüz yozlaşma sonucunda ise hizmetçiler seçilmektedir. Bu bölüm seçilen bu hizmet görücülerinden birisi olan İstefanos'la ilgili gelişmelerle devam etmektedir. İstefanos yalancı tanıklar tarafından suçlanmış, daha sonra tutuklanmış ve en sonunda yargılanmıştı. Şimdi birlikte kilisede hizmet edecek kişilerin atanması konusuna birlikte bakalım. Elçilerin İşleri 6. bölüm 1. ayette şöyle yazar. İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bu olayın inanlar topluluğu tarihinin ilk günlerinde meydana gelmiş olduğunu kabul etmeliyiz. İlk inanlar bir gün ortaklaşa yaşam biçimini belirlemişler ve bu yaşam biçimlerini yaşamda kısa bir sürede olsa başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra inanlar topluluğuna bedensellik girdi. Hananya ile Safira'nın durumlarını nasıl çarpık bir biçimde tanıttıklarını gördük. Şimdi ise Yunanca konuşan Helenistlerin Yahudilere karşı mırıldandıklarını, onlardan şikayetçi olduklarını okuyoruz. Bu olay bu iki ırkın birbirine girmesi demek değildir. Bu anti-Semitizm karşıtı yapılan bir gösteri değildir. Burada geçen Helenistler Grekçe konuşan Yahudilerdi. Bunlar Yahudi oldukları halde Grek kültürü içerisinde büyümüşlerdir. Yeruşalim'deki Yahudiler ise Musa'nın yasasını çok yakından izliyorlardı ve bu yasaya sıkı sıkıya kendi gelenekleriyle bağlıydılar. Doğal olarak bu iki grup arasında bir antlaşmazlık ortaya çıktı ve bu antlaşmazlık sonra gitgide büyüdü. Bu dönemdeki Mesih inanlarının sayısının 25 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ve görüyoruz ki bu ilk dönem inanlar topluluğu mükemmel bir topluluk değildi. Zaman zaman inanlar topluluğunun o ilk günlerine geri dönmemiz gerekiyor diyenlerle karşılaşıyoruz. İlk inanlar topluluğu güçle doluyken biz bugün sorunlarla dopluyuz. Bu gerçeğin sadece bir yanı. Evet, ilk dönem inanlar topluluğunun gücü vardı ama gücü olduğu kadar sorunları da vardı. Kutsal Ruh'un inanlar topluluğuna getirdiği yüksek düzey şeytan tarafından kaynaklanan bölünmeler ve kargaşalıklarla engellendi. Başlarda inanlar topluluğunu karakterize eden mal mülk gibi varlıkların paylaşılması yerini insandaki eski doğanın benliğine bıraktı. İnanlar topluluğuna artık bedensellik girmişti. Küçük bir azınlık grup olduğu anlaşılan Grekçe konuşan Yahudiler kendilerinin görmezlikten gelindiğini belirterek kendi dullarına da İbranice konuşan Yahudilere tanınan aynı hakkın tanınmasını istediler. Bu ortaklaşa yaşam biçimi onların istediği kadar iyi işlemiyordu anlaşılan. Elçiler bu durumdan haberdar edildiler. Elçilerin İşleri 6. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler. Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Elçiler Tanrı sözünün incelenmekten vazgeçilmemesi gerektiğini hissettiler. Onlara göre Tanrı sözünü duyurma hizmetine devam etmek çok önemliydi. Tanrı sözünü incelemeyi bırakıp sofralara hizmet etmek onlar için hiç de uygun bir şey olmayacaktı. Onlar zamanlarını duaya ve Tanrı sözüne ayırmalıydılar. Her inanlı topluluğunun vaaz veren kişi ya da kişilerin Tanrı sözünü incelemek ve dua etmek için zaman ayırmasının kaçınılmaz olduğunu fark etmesi işte bu açıdan çok önemlidir. Ne yazık ki bugün inanlı topluluklarının çoğu bir tür organizatör, reklamcı, basın sektöründen ya da yönetici türünden bir çoban arayışı içerisindedir. Bu çok üzücü bir durumdur. Bu nedenledir ki günümüzde inanlı topluluğu acı çekmektedir. Elçilerin İşleri 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise şöyle yazar. Bu nedenle kardeşler aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bir kriz olayı ortaya çıktığından dolayı 7 kişinin atanması gerekiyordu. Çünkü elçiler kendilerini duaya ve Tanrı sözünü duyurma hizmetlerine vermek istediklerinden böyle ayrıntılarla uğraşarak üzerlerine daha fazla yük almalarının uygun bir şey olmayacağını hissettiler. Şimdi burada inanlılar topluluğunun maddi varlığını idare etme yükümlülüğünü üstlenen bu 7 adamda aranan koşullara dikkatinizi çekmek istiyorum. Korkarım bugün inanlı topluluklarının çoğunda hizmet eden kişiler seçilirken gözden kaçırılan ya da küçümsenen bir noktayı işte burası aydınlatmaktadır. Gerçekten bazı kimselerin inanlılar topluluğunda ruhsal ihtiyar olarak atanmak istemelerini ama maddi kaynaklarla ilgilenen bir hizmetçi olmak istediklerini söylediğini duymuşumdur. Size şunu söylemeliyim ki Rabbin topluluğunda hizmet eden bir kişinin herhangi bir makamın gerektirdiğinden daha çok ruhsallık, anlayış ve duaya ihtiyacı vardır. Şimdi Rabbin topluluğunda hizmet eden bir kişide aranan koşullara bakalım. İlk olarak bu insanlar haklarında iyi şey söylenen insanlar olmalıydılar. Dürüstlükleri tartışılır olmamalıydı. Bir inanlı topluluğunun dürüstlüğü tartışılır olan bir hizmetçiye sahip olması ve ruhsal çoban da dahil olmak üzere diğerlerinin bu kişiye güvenmemeleri gerçekten üzüntü verici bir görüntüdür. Böyle birisi Rabbin topluluğunda hizmet eden bir kişi olarak bulunmamalıdır. İkinci koşula göre bu hizmetçi ruhla dolu olmalıdır. Efesliler 5. bölüm 18. ayette de işaret edildiği gibi. Üçüncü olarak bu kişiler hikmetli, yani anlayış sahibi kişiler olmalıydılar. Bunlar ruhsal bir gerçeği yaşama geçirebilecek güçte ve ruhsallıkta olmalıydılar. İşte bu nokta çok önemliydi. Görüleceği gibi bu kişilerin maddesel konularla ilgileniyor olmaları, çevrelerindeki insanların onlara daha dikkatli bakmalarını sağlıyordu. Bu nedenle bu alanda hizmet edecek olan kişilerin konuları ruhsal açıdan değerlendiren, olgulara ruhsal bir gözle bakan kimseler olmaları oldukça önemlidir. Göreceğimiz gibi İstefanos bu koşulları üzerinde taşıyan birisiydi. Anlayışlıydı, ancak bu insanlar İstefanos'un sözünü güçlü kılan bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. İstefanos gerçek bir iman sahibiydi, imanla dopdoluydu. Ve yine bu kişi sadece kendisini kurtaran imana değil, ama aynı zamanda tanıklık imanı olan hizmet imanına da sahipti. Aslında önemli olan şey onun imanının ne kadar olduğu değil, ama bu imanın neye ve kime olduğuydu. Yine bu aynı ayetten öğrendiğimize göre İstefanos kutsal ruhun gücüyle dopdolu birisiydi. İşte Rabbin hizmetinde çalışmak üzere seçilen kişiler böyle kişilerdi. Elçilerin İşleri 6. bölüm 4. ayette biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım diyor elçiler. İşte elçilerin görevi buydu. Elçilerin İşleri 6. bölüm 5. ayette ise bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar diye yazmaktadır. Size buradaki diğer 5 kişiyle ilgili başka bilgiler veremiyorum. Bunların ilk ikisini Filipus ve İstefanos'un Elçilerin İşleri kitabını incelemeye devam ettikçe zaman zaman yine göreceğiz. Bu iki kişi ilk dönem inanlılar topluluğunda önde gelen insanlardı. Her ne kadar bu kişilerin sofraya hizmet eden kişiler olduğu yazılıysa da İncil kayıtlarında onların ruhsal kişiler olduklarını da okuyoruz. Elçilerin İşleri 6. bölüm 6. ayette elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular diye yazar. El koyma konusuyla ilgili günümüzde oldukça tartışma vardır. Birçok kişi el koymayla ilgili olarak ruhsal bir güç bulunduğunu düşünmektedir. Böyle düşünenlere göre birinin üzerine el koymakla o kişiye bir şeyler iletmiş olursunuz. Benim kişisel görüşüme göre ise birinin üzerine el koymakla o kişiye hiçbir şey vermezsiniz, hiçbir şey aktarmazsınız. Bu nedenle el koymanın ne anlama geldiğini iyice anlamamız ve bilmemiz gerekir. Peki öyleyse el koymak nedir ve el koymanın anlamı nedir? Eski antlaşmadaki kurban konusunu incelerken Leviler kitabında da gördüğümüz gibi günahlı bir kimsenin kurban edilecek hayvanın başı üzerine ellerini koyması gerekiyordu. Buna göre kurban edilecek hayvan bu kişinin yerine geçmiş oluyordu. Hayvanın kurban olarak sunulması, günahlı insanın kurban olarak sunulması olarak kabul edilmekteydi. Elçiler ellerini hizmet etmek üzere ayrılmış kişilerin başları üzerine koyduklarında bu hizmetçilerin de artık kendileriyle birlikte hizmette ortak oldukları anlamını taşımaktaydı. Bundan böyle bu hizmette beraber olacaklardı. Bu el koyma eylemi bu kişilerin bu makama atandıklarını betimliyor ve onların Mesih'e ait şeylerdeki paylaştıklarını ve inanlar topluluğunun temsilcileri olarak aldıkları pozisyonu belirliyordu. Burada şunu unutmayalım ki bu insanların katıldığı hizmet bir tür sosyal hizmetti. İlk dönem inanlı toplulukları kendi başlarının çaresine kendileri bakmıştı. Öyle inanıyorum ki bugün de aynen öyle olmalıdır. İlk inanlı topluluklarının yoksullara yönelik çeşitli programları vardı ve kendilerine hizmet götürülen yoksullar sadece kendi topluluklarına ait olan yoksullardı. Bugün de inanlılar topluluğu kendi kendilerini yönetmeliler. Kendi sorunlarına kendileri eğilmeliler. Yani kendi başlarının çaresine kendileri bakmalı ve aralarında bulunan sosyal hizmetleri kendileri sürdürebilmelidir. Ve yoksullar varsa yine kendileri bu yoksullarla ilgilenmelidir. Elçilerin İşleri 6. bölüm 7. ayette ise böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu diyor. Tanrı sözünün sürekli olarak büyümesi ve artması yüreğimin en büyük arzusudur. Burada kahinlerden birçoğunun Rab'be dönmüş olduğu gerçeğini gözden kaçırmayın lütfen. Bunlardan bazıları İsa Mesih'in ölümünde perde ikiye ayrıldığı zaman tapınakta hizmet eden kişiler olabilirler. Onlardan birçoğu Mesih'e bu olaydan sonra iman etmiş olmalılar. Şimdi Rab'bin hizmetinde olan İstefanos'un tanıklığına bakalım. Dikkatlerimiz şimdi İstefanos'a çekilmektedir. İstefanos ilk dönem inanlar topluluğunun en başta gelen isimlerinden birisiydi. Elçilerin İşleri 6. bölüm 8. ayette İstefanos'la ilgili şunlar yazar. Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Öyle anlaşılıyor ki hizmet eden bu kişiler mucize yaratma ve şifa verme gibi belirli armağanlarda elçilerle aynı güce sahiptiler. Bunlar benzersiz bir göreve getirilmişlerdi. İstefanos sevinç getiren haberin yani İncil'in güçlü bir tanığı olduğundan Sadükilerin nefretiyle karşılaştı. İstefanos'u suçlayabilmek amacıyla konsey önüne sahte tanıklar çıkardılar. Elçilerin İşleri 6. bölüm 9 ila 15. ayetlerde şöyle yazar. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen Havra'nın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefanos'la çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor dediler. Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi, İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler diye yazar. İstefanos Yahudilerin yüksek kurulu olan Senhedrin'e çıkarıldığında yalancı tanıklar da içeriye alınmaktaydı. Yalancı tanıklar tabii ki gerçeğin tamamını değil yarısını anlatırlar. Rab İsa onların bu tapınağı yıkacağını, kendisinin ise yıkılan bu tapınağı yeniden kuracağını söylemişti. Rab İsa burada kendi bedeninden tapınak olarak söz etmekteydi. İsa Mesih yargılandığı zaman yalancı tanıklar bu noktayı yanlış anlamışlar ve dolayısıyla da yanlış olarak aktarmışlardı. Bunun gibi burada da İstefanos'u Yeruşalim'deki tapınağın ıssız kalacağını söylediği zaman yanlış anladılar. Aslına bakılacak olursa Yeruşalim Mesihsiz zaten ıssız bir duruma gelmişti. Burada onlar İstefanos'un Musa peygamberin koyduğu gelenekler konusunda söylediği şeyleri tersine çeviriyorlardı. Tabii ki insanlar yasayı tutmakla değil ama lütufla kurtulurlar. Ama Musa'nın günlerinde de kurtuluş bugün olduğu gibi Kayra yoluyla yani lütuf yoluylaydı. Onların suçlamaları yarı gerçeğe dayanan suçlamalardı. Sonra bunlar İstefanos'un yüzünde mükemmel bir ifade gördüler. İstefanos gelmiş geçmiş insanların hiçbirine benzemeyerek yüzü tıpkı bir melek gibi parlamaktaydı.